Ayrım 22, Aynadaki Görüntü, Op Center 2, Tom Clancy, sayfa 252. 57. Bölüm, Salı Akşamüstü 3.50, St. Petersburg. Sanırım bizi tamamen unuttular. Er George arabayı Hermitage'a doğru sürerken bu düşünce hoşuna gitti. Bronz atlı heykelinin sağından geçip Gogolya sokağına saptı ve saray meydanına doğru yol aldı. Orlov ile Paul uydu aracılığıyla görüştükten sonra Peggy telsizi kapamıştı. Fena halde sarsılan yolcularını arabadan indirdikten sonra Hermitage'a doğru yollarına devam ettiler. Arabayı orada bırakıp kalabalığın arasına karışacaklar ve görevlerinin ikinci bölümüne geçeceklerdi. ''Bence bu büyük bir kabalık. Binlerce mil kat ediyoruz, işi bitiriyoruz ve hiç kimse telefona çıkıp da çocuklar sağ olun.'' demiyor.
''Peki sen buraya onlardan övgü almak için mi geldin?'' diye sordu.
''Hayır ama bazen övgü almak da hoş oluyor.''
''Tasalanma, biz buradan ayrılmadan kimse bizi tanımasa diye kıvranacaksın.''
Akşamın koyu amber rengi ışığında Hermitage'ın beyaz sütunları göründüğünde George Kaptan Reidman'ın onları uyandırdığı işçi ordusunu görebildi. ''Bu kimin aklına gelirdi ki?''
''Peggy, belki de burada son kez gösteri düzenlendiğinde adı Kış Sarayı'ydı ve Çar 2. Nikolas'ın askerleri adamları silahla vurmuşlardı.''
''George, demir topukları geri getirmek isteyenlerin bulunması çok ürkütücü.'' dedi.
''İşte ben de bu yüzden teşekkür edilmemeye aldırmıyorum ya. Bizi ilerleten omuzumuza vurulması değil, içimizdeki korku. İhtiyat en iyi ödül. Kate böyle hissetmişti.''
George dikiz aynasından kadına baktı. Peggy'nin sesinde ölmüş sevgilisine duyduğu özlemin belirtisi yoktu. Bakışlarında da uğradığı kaybın acısı fark edilmiyordu. Belki de o herkesin içinde ağlamaktan hoşlanmayan kişilerdendi ya da ağlamak hiç adeti değildi. George, Kate'in öldüğü binaya vardıkları zaman kadının ne yapacağını merak etti. Saray meydanında en az 3000 kişi toplanmıştı. Polis trafiği meydandan uzaklaştırma çabasındaydı. Peggy, Er George'a polislere yaklaşmadan arabayı durdurmasını söyledi. George arabayı her masada kahverengi şemsiyeler bulunan bir açık kahvenin yanında durdurdu. Her şemsiye değişik bir şarabın reklamını taşıyordu.
''Pazarlamacılar buraya gelmekte gecikmemişler.''
George ile Peggy yan yana duruyorlardı.
''Onlar hiç vakit kaybetmezler.''
Peggy bu sözleri söylerken polis memurlarından birinin onlara baktığını fark etti. George da adamı görmüştü. ''Arabayı tanıdılar.'' dedi.
''Ama bizim bu bölgede kalacağımızı tahmin etmezler. Onların gözünde biz görevimizi tamamladık.''
''Dostumuz Ronash'ın bizim eşgalimizi polislere bildirmiş olduğunu ve bunun tüm St. Petersburg'a fakslandığını düşünmüyor musun?''
''Henüz değil ama buradan birer turist gibi ayrılacaksak önce üniformalardan kurtulmalıyız.''
Peggy saatine baktı. ''1 saat 10 dakika sonra Volko ile buluşmamız gerekiyor. İçeri girmemizi öneriyorum. Eğer yolda bizi durdururlarsa amirallik dairesinden geldiğimizi söylerim. Amirallik dairesi doğuda bir blok ötede. Kalabalığın olay çıkarmaması için önlem aldığımızı belirtirim. İçeri girince aşık bir çift gibi davranır, doğruca Rafael'e gideriz.''
''Sonunda hoşuma gidecek bir gösteri yapacağız desene.''
''Bu benim de fazla hoşuma gitmiyor. İçeride biraz numara yapmak zorundayız. Volko ile görüşebilmek için gerekli.''
''Ben evli bir adamım. Vurucular arasında vurucular. Bu işin mizah yönü.''
Kalabalığın arasında yürürlerken Peggy George'un sözlerine gülümsemedi. George kadının onu duyduğundan bile emin değildi. Peggy Hermitage ve Kate Fields Hutton'ın öldüğü nehir kıyısı dışında çevreye göz gezdiriyordu. George genç kadının gözlerinin pınarlarında bir ıslaklık hissetti ve ilk kez adımlarının ağırlaştığını fark etti. Ve sonunda George gün boyunca yan yana oturduğu kişiye karşı içinde bir yakınlaşma hissetti. 58. Bölüm, Salı gece 22.51, Habarovsk. Spetsnaz askerleri belli başlı silahları olan kürekle pek çok iş yapmayı öğrenmişlerdi. Kilitli bir odada bir kürek ve azgın bir köpekle kapalı bırakılmışlardı. Bu küreklerle ağaçları kesmeyi öğrenmişlerdi. Gerektiğinde donmuş topraklarda çukur kazmayı da beceriyorlardı.
Yarbay Squires, Liz Gordon'un yardımıyla Spetsnaz teknikleri konusunda özel bir çalışma yapmıştı. Bu adamlar çok kısa bir süre içinde kamuflaj yapmayı ve en akla gelmeyecek yerlerde saklanmayı biliyorlardı. Squires trenin tepesindeki askerlerin varlığını öğrenince adamların ağaç tepelerini, kayaları, geçitleri ve kar yığınlarını inceleyeceklerini anlamıştı. Makine dairesinde de bir kişinin patlayıcı ve tuzak arayışı içinde olacağını biliyordu. Tüm bunlara karşın hiç kimseye görünmeden trenin altına girmesi gerekiyordu. Askerler dikkatlerini tren yoluna vereceklerdi. Demir yolunu kaplayan karı kazıp sırt üstü trenin altına yattığı zaman kendini güvencede hissetti. Newmeyer de yanındaydı. Gray trenden uzakta bir kayalığın arkasına gizlenmişti. Squires ile Newmeyer iki vagona patlayıcı koyup havai fişekler patlamaya başlayınca Gray de hedefine yani lokomotife koşacaktı. Squires trenin yaklaştığını önce duymuş sonra hissetmişti. Demir yolu seviyesinin altındaydı. Tek korkusu makinistin devrilmiş ağacı görmemesi ya da çok erken fark etmesiydi. Eğer tren devrilmiş ağaca çarparsa Squires ezilebilirdi. Neyse ki korktuğu başına gelmedi. Tren durduğu zaman Squires kömür kazanının altında olduğunu fark etti. Bu da altında olmak istediği vagonun bir önündeki vagondu. Squires karların içinde yuvarlanarak birinci vagona doğru ilerlemeye çalıştı. Sağından askerlerin geçtiklerini gördü. Gerçi uluslararası bir olayın kahramanı olmak istemiyordu. Ama başkaları onun ölüm haberini okuyacak yerde, kendisi gazetelerde işlemiş olduğu suçların öyküsünü okuyabilmeyi yeğlerdi. Rus askerleri devrilen ağacın yanına yaklaştıkları sırada Squires da birinci vagona ulaşmak üzereydi. Çantasından patlayıcıları çıkarıp pozitif ve negatif uçları plastiğe yerleştirdi. Saatin üzerinde iki düğme vardı. Kendine bir saat süre tanıyacaktı. Sağdaki düğmeye bastı, sonra soldaki düğmeye sıra geldi. Artık geriye sayım başlamıştı. Aynı işlemleri ikinci vagonun altında da tekrarladı. İşini bitirince derin bir soluk aldı. Bu sırada adamların ağacı kaldırmaya çalıştıklarını gördü. Fazla zamanı kalmamıştı. Dirsekleriyle hareket ederek ilerlemeye çalıştı. Karların arasından çıkma sırası Newmeyer'e gelmişti. 9 milimetrelik Barretta tipi silahı adamın göğsündeydi. Newmeyer ne yapacağını çok iyi biliyordu. Aslında bu uygulamayı daha önce prova etmiş olmayı çok isterdi. Ama vurucu ekipteki çalışanlar için provanın fazla önemi yoktu. Squires uzaktan kumandayı beline astı, sonra cebinden bir el bombası çıkardı. Bomba patlamaya hazırdı. Newmeyer de aynı şeyleri yaptıktan sonra ikisi yavaşça doğruldular. Birinci ve ikinci vagonların pencerelerinin yanında durdular. 59. Bölüm. Salı, sabah 7:53, Washington DC. Bu adam nerede? Herbert bu sözleri söylerken Hood da aynı şeyleri düşünüyordu. Bürodakilerin hepsi dakikalardan beri sessizdiler. Hood Orlov'la yaptığı konuşmayı aklından geçirip Rus generale vuruculara zararı dokunacak bir koz vermediğine kendini inandırmaya çalışıyordu. Orlov'un iki gruptan da haberi vardı. Onların nerede olduklarını da biliyordu. Hood konuşmanın bu krizi sona erdirmek amacıyla yapıldığından emindi. Kozmonot'un vatansever biri olduğu kadar insancıl biri sayılması gerektiğini düşünüyordu. Ancak trene kumanda eden oğlu bir sorun yaratabilirdi. Hood'un telefonu çalınca herkes yerinden sıçradı. Hood hoparlörün düğmesine bastı. Bugs Bennett vurucu Honda konuşmak istiyor dedi. Konuşalım. Lütfen misyonun haritasını da bilgisayar ekranına getir. Eğer General Orlov bizimle konuşmak isterse araya gir. Hood konuşurken telefonu masanın kenarına Mike Rogers'a yaklaştırdı. General bu jestten hoşlanmışa benziyordu. Honda'nın sesi güvenceli hattan çok gür ve net geliyordu. Ben Er Honda, emredildiği gibi rapor veriyorum.
Ben General Rogers, seni dinliyoruz Er.
Efendim, hedef köprü göründü. Her taraf karla kaplı. 9518-828 koordinatlarında 3 vurucu ekip üyesi geri dönüş yolunu güvencede tutmak için bekliyor. 3 üye 6987-572 koordinatlarında trenin yanında. Yarbay gözyaşı gazı kullanarak trendeki yolcuları dışarı çıkarmayı ve trenin yolun aşağısında havaya uçmasını sağlamak istiyor. Kazanın patlamasıyla birilerinin zarar görmesinden korkuyordu. Hedef etkisiz hale getirildikten sonra yarbay bizimle geri dönme noktasında buluşacak. Hood ekrandaki haritaya baktı. Mesafeler epey uzun ama kat edilebilirdi. Rogers sordu.
Eğer Ruslar pes edecek gibi mi görünüyorlar?
Efendim biz onları görmedik. Yarbay tren yoluna bir ağaç devirdi. Sonra trenin geldiğini ve frenlerin gıcırtısını, daha sonra da trenin durduğunu duyduk. Ama buradan onları göremiyoruz.
Silah atışı oldu mu?
Honda hayır efendim dedi.
Eğer ekibe bir emir iletilmesi gerekirse bunu yapabilir misiniz?
Honda birimizin geri dönmesi gerekir. Telsize yanıt vermeyecekler efendim. Diğerlerinin yanına gitmek zorundayım. Gelişmeleri size bildirmeye çalışacağım.
Rogerson'a teşekkür edip başarılar diledi. Hood da ikinci hattan Bennett'ı aradı. NRO'dan bölgenin resimleri gelir gelmez ekrana yansıtmasını istedi. Rogers ile Herbert Hood'un masasının arkasındaki printer'ın başına geçip kopyaların gelmesini beklemeye koyuldular. Az sonra Orlov bilgisayarın monitöründe göründü. Öncekine göre daha sıkıntılı görünüyordu. Hood Liz'e yaklaşmasını işaret etti.
Orlov gecikme için özür dilerim dedi. Telsiz operatörüne treni durdurmasını ve oğlumu telsizin başına çağırmasını söyledim. Ama o sırada bağlantı koptu. Gerçekten orada neler olduğunu bilmiyorum.
Ekibimdeki adamların tren yoluna bir ağaç devirdiklerini öğrendim ama bir çarpışma olduğunu sanmıyorum.
Hood generalin önüne baktığını gördü.
General Nikita arıyor dedi. Sizinle tekrar görüşeceğim.
Görüntü ekrandan kayboldu. Hood Liz'e döndü.
Senin izlenimin nedir? Bakışlar sağlam. Sesi biraz alçak. Omuzları çökmüş. Doğruyu söyleyen birine benziyor. Ama yüklendiği sorumluluktan da memnun değil.
Hood gülümsedi. Benim de izlenimim buydu. Teşekkürler Liz.
Liz de gülümsedi. Bir şey değil.
O sırada printer'dan sesler gelmeye başladı. Birden Rogers ve Herbert tıpkı Orlov'un yaptığı gibi önlerine bakmaya başladılar. Dijital makineden ilk görüntü çıkıyordu.
60. Bölüm Salı Gece 22.54 Habarovsk. Onbaşı Fodor'un parmak uçları soğuktan donduğu için hattın onarılması uzun sürdü. Sivillerden ikisinin onu izleyip hattı onarmanın daha kolay yollarını önermeleri de işe yaramadı. Fodor sonunda işini bitirdiğinde alıcıyı hemen arkasında duran Asteğmen'e uzattı. Bir zafer kazanmış gibi davranmayıp pratik olmaya çalıştı.
General Orlov, Nikita sen iyi misin diye sordu.
Evet general, yol üzerine düşen bir ağacı kaldırmaya çalışıyoruz.
Durmanı istiyorum.
Efendim?
Amerikalı askerlerle çarpışmayacaksın anladın mı?
Arkasındaki açık pencereden buz gibi bir rüzgar geliyordu ama Nikita'yı donduran bu olmadı.
General, benden teslim olmamı istemeyin.
Bunu yapmak zorunda kalmayacaksın. Yalnızca benim emirlerimi uygulayacaksın, anlaşıldı mı?
Nikita kısa bir bocalamadan sonra tamamen anlaşıldı dedi.
Ben Amerikalı kumandanla temas halindeyim. Hattı açık tut, sana yeni...
Nikita sözlerin geri kalanını duyamadı. Trenin tahta döşemesinde bir ses oldu. Telefondan başını çevirince yerde yuvarlanan bir el bombasını gördü. Bu bir flaş bombasıydı. Vagondakiler bağırışmaya başladılar. Bu sırada bir tıslama sesi duyuldu. Nikita silahını çekip kapıya doğru giderken bunun çok akıllıca bir tuzak olduğunu düşünmekten kendini alamadı. Gözlerini kapatsınlar diye önce bir flaş bombası patlatılmıştı. Arkasından da göz yaşartıcı gaz verilmişti. Asteğmen trendeki insanlara kalıcı zarar verilmeyeceğini ve Birleşmiş Milletler'e şikayette bulunma olanağını elde edemeyeceklerini düşündü. Amerikalılar parayı ele geçirmek için adamları trenden inmeye zorluyorlardı. Adamlar sağa sola dağılmış olmalıydılar. Bu karanlıkta peşlerine asker göndermenin bir anlamı yoktu. Ancak komandolar onu yakalayamayacak ve kargoyu da ele geçiremeyeceklerdi. Genç adam karanlıkta yürürken Amerikalılara güvenileceğine inanan babasına lanetler yağdırdı. Babasının Rusya için en yararlı olacak kişiye, General Kosygin'e güvenmemesine bir anlam veremiyordu.
Nikita kapıya yaklaşırken çavuş Verski bizi koru diye bağırdı.
Verski de emredersiniz efendim diye yanıt verdi.
Nikita kapıya ulaşıp dışarı çıkınca gözlerini açtı. Verski'nin adamlarının karlar içinde düşman ateşine karşılık vermeye hazır beklediklerini gördü.
Onun arkasında onbaşı Fodor ve bir başka asker sivilleri trenden indirmeye çalışıyordu. Nikita trenden atladı, trenin öbür yanına dönük olan askere seslendi.
Erçiza, bir şey görebiliyor musun?
Hayır efendim.
Bu nasıl olabilir? El bombaları o taraftan geldi.
Trene yaklaşan olmadı efendim.
Nikita bunun imkansız olduğunu düşündü. O el bombaları bir füzeyle atılmamış trene bırakılmıştı. Birisi trene iyice yaklaşmış olmalıydı. Bunu düşünürken oraya gelen birinin karda ayak izlerinin bulunabileceği aklına geldi. Nikita donan nefesini arkada bırakarak ayak izlerini aramak için karların içinde lokomotife doğru yürüdü.
61. Bölüm Salı Gece 22.56 Habarovsk. Çavuş Chick Gray büyük bir kayanın arkasında gizlendiği için Squires'ın ya da Newmeyer'in el bombalarını trenin penceresinden içeri attıklarını göremedi. Ama trende beyaz bir aydınlığın oluştuğunu fark edince karların arasında iki büklüm lokomotife doğru koşmaya başladı. Squires'la Newmeyer'i de görür gibi oldu. Gray yüreğinin gururla kabardığını hissetti. Hiç kimseye zarar verilmeden bu iş tamamlanırsa özel birlik ödüllendirilirdi. Gray bir sağa bir sola yalpa vurarak koşuyordu. Trene birkaç metre kala bir adamın trenden indiğini gördü. Gray makine dairesine girdiğinde şaşkın makinistin yüzüne bir yumruk indirdi. Sol ayağıyla adamın dizlerine vurup onu yere yıktı. Makinistin bayılmasını istemiyordu. Treni hareket ettirmeyi başaramazsa adam ona yardımcı olabilmeliydi. Ama makineyi çalıştırmak hiç de zor değildi. Birkaç dakika sonra tren hareket etti. Gray makiniste atla diye bağırdı. Bebek yüzlü asker bacaklarını altına kıvırmaya çalışıyordu ama sonunda bundan vazgeçip dizlerinin üzerinde kalmayı yeğledi. Vurucu ekip üyesi pencereyi işaret etti.
Dah, dosta ve danya.
Bildiği tek Rusça sözcük buydu.
Evet, güle güle.
Rus önce bocaladı, sonra Gray'in sol cebinde duran Beretta silahı kapmak istedi. Vurucu ekip üyesi sol dirseğiyle askerin alnına vurdu. Makinist kendini vagonun öbür ucunda buldu.
Çavuş seni gidi köpek diye omurdandı.
Rus askerini sanki bir un çuvalıymış gibi omzuna aldı ve pencereye yaklaştı. Adamı karların üzerine fırlattı. Bir an için arkasına bakınca Rus askerlerinin trenin peşinden koştuklarını gördü. Ancak iki vagondan açılan ateş onları durdurdu. Çok geçmeden tren hızla karanlığın içinde yol almaya başlamıştı. Tren hareket ettiği zaman Nikita da kendini toplamaya çalışıyordu. Dışarıya çıkıp yandaki merdivenlerden platforma tırmandı. AKR marka yarı makineli tüfeğini yanında tutarak Amerikalıların askerlerine ateş açmalarını seyretti. Babasının flört ettiği insanlar bunlardı demek. Nikita sürüne sürüne kazan dairesine doğru ilerledi. Buhar kazanının önünden geçerken biraz ileride hiçbir şeyden kuşkulanmayan Amerikalı asker de dışarıya bakıyordu.
62. Bölüm Salı akşamüstü 16.02 Moskova. İçişleri Bakanı Dogin kendini iyi hissediyordu, hem de çok iyi. O gün ilk kez bürosunda yalnız başına oturmuş, yaklaşan zaferini şimdiden kutlamaya hazırlanıyordu. General Kosyga'nın birlikleri olay çıkmadan Ukrayna içlerine doğru ilerliyordu. Rusların ve Ukraynalıların askerleri ellerinde bayraklarla karşıladıkları haber verilmişti. Polonya birlikleri Ukrayna sınırına gönderiliyordu. NATO ve ABD birliklerini İngiltere'den Almanya'ya kaydırmışlardı. Almanya'da Polonya'ya doğru ilerliyorlardı. NATO savaş uçakları Varşova üzerinde gösteri uçuşları yapıyordu. Ancak Polonya'ya hiçbir yabancı kuvvet girmemişti. Zaten böyle bir şey de olmayacaktı. ABD, Rusya'nın tarihi gücüne yeniden kavuşmasına seyirci kalacaktı. Şu anda Dogin'in Washington'daki sözcüsü Dışişleri Bakanlığı'nda kapalı kapılar arkasında düzenlenen bir toplantıda Rusların amaçlarını anlatıyor olmalıydı. Zani'nin yeni büyükelçisi Dışişleri Bakanı Lincoln'la bir görüşme yapmıştı. Dogin'in yeni politika dostları paraları için beklemeyi kabul etmişlerdi. Başkan Zanin haber ve kumanda kaynaklarıyla bağlantıyı kaybetmişti. Dogin hazırladıkları darbenin Gorbaçov'a karşı düzenlenenden ne kadar daha güçlü olduğunu düşündükçe gururlanıyordu. Lideri silahlar ve askerlerle etkisiz hale getirmeye gerek yoktu. Yapılacak tek şey ona çaresiz ve güçsüz olduğunu kanıtlamaktı. Dogin memnun memnun gülümsedi. Budala herif ne yapacaktı? Ulusa hitap edip hükümette neler olduğunu bilmediğini mi söyleyecekti?
Bakanın tek korkusu şov için bu beklenmedik gecikmeden tedirgin olması ihtimali de gerçekleşmemişti. Hiç kuşkusuz sahte pasaportlardan birini kullanıp gelişmeleri beklemek için ülke dışına çıkmış olmalıydı. Aslında şov için nerede olduğu umurunda bile değildi. Şu ana kadar onu düş kırıklığına uğratan tek kişi Orlov olmuştu. General gibi geleneklere bağlı birinin gelişmeler karşısında tepki göstereceğini biliyordu. Ama Albay Roski'ye amirlik taslamasına çok kızmıştı. Generalin böyle yapmakla meslek yaşamını sona erdirdiğine karar verdi. Dogin Orlov'a kızıyordu ama general politikacıların operasyon merkezine katkıda bulunmalarını sağlamakla üzerine düşen görevi yapmıştı. Eğer ekibe katılsaydı merkezin başında kalabilirdi. Bakan duvardaki eski haritalara baktı. Yeniden doğan Sovyetler Birliği haritasına bakarken yüreği heyecanla titredi. Saatine bir göz attı. Fırtınanın artık geçmiş olması gerekirdi ve para treni de Habarovsk'a varmak üzere olsa gerekti. Telefonunu açıp yardımcısından ona General Orlov'u bulmasını istedi. Trenin Habarovsk'a vardığını öğrenince Bira Nehri üzerindeki Yahudi bölgesinin başkenti Birobidzhan'a onları karşılamak üzere bir uçak gönderecekti. Telefona gelen adam Dogin'in daha önce konuştuğu soğukkanlı subay değildi. İnanılmayacak derecede saldırgan olmuştu. General damdan düşer gibi "Planınız yürümedi," dedi. Bakan kuşkulanmıştı. "Hangi plan? Trene bir şey mi oldu?" "Orlov öyle de diyebiliriz," yanıtını verdi. "Biz burada konuşurken Amerikalı komandolar trene saldırıyorlar." Dogin doğruldu. "Tren senin sorumluluğun altındaydı. Yani oğlunun." "Nikita'nın onlara engel olmak için elinden geleni yaptığından kuşkum yok. Amerikalıların bir dezavantajı var. Bizim adamlarımıza zarar vermek istemiyorlar."
"Böyle bir şey yapmaları çılgınlık olurdu. Roski nerede?"
"Casusları kovalıyor ama adamlar onu atlattılar. Peşlerine düşen adamı yakaladılar ve onun telsizinden yararlanıp benimle konuştular. Planlarını da bu sayede öğrendim. Durumu düzeltmeye çalıştık."
"Dogin, senin başarısızlıklarını dinlemek istemiyorum," dedi. "Roski'nin bulunmasını istiyorum. O bulununca da seni komutanlık görevinden alıyorum."
"Sadece başkanın benim yerime bir başkasını atayabileceğini unutuyorsun."
"İstifa edeceksin General Orlov ya da senin merkezden atılmanı sağlayacağım."
"Roski ile arkadaşları içeri nasıl girecekler? Şu andan itibaren merkezi dış dünyaya kapatıyorum."
Dogin uyardı. "Merkezi geri alacaklar."
"Belki ama trenini kurtarmaya zamanın olmayacak, hedefine ulaşmana da."
Dogin bağırdı. "General, ne yaptığını iyice düşün, oğlunu ve karını düşün."
"Onları seviyorum ama şu anda Rusya'yı düşünüyorum. Keşke yalnız olmasaydım. Hoşça kal bakan." Orlov telefonu kapadı. Dogin bir iki dakika telefonu elinden bırakamadı. Buraya kadar geldikten sonra Orlov'un ihaneti yüzünden her şeyi kaybetmeyi akla almıyordu. Dogin'in kaşları çatıldı, elleri öfkeden titreyerek telefonu kapadı. Ve yardımcısından hava kuvvetleri generali Daka'yı bulmasını istedi. Amerikalılar herhalde hava yoluyla oraya gelmiş olmalıydılar ve yine aynı yoldan geri dönmeyi planlıyorlardı. Dogin bunu önleyecekti. Eğer kargosunun başına bir şey gelirse Amerikalılar parayı geri ödemek zorunda kalacaklardı. Aksi halde askerleri Şoviç'e teslim edilecek, o da adamları parçalayacaktı.
22. ayrımın sonu. Sayfa 265.